Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2025 sayısında Kıssalardan Hisseler bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Merhamet Seferberliği başlıklı yazıyı paylaşacağız. Kardeşlerimiz ağlarken Şeyh Sadi Hazretleri anlatır. Bir yıl Şam'da müthiş bir kıtlık oldu. Halk perişan bir hale düştü. Bu sırada yanıma bir dostum çıka geldi. Bu dostum kıtlıktan önce hayli güçlü, kuvvetli, makam mevki ve servet sahibiydi. İri cüsseli olmasına rağmen onu da zayıflamış, solgun ve bitkin bir halde görünce şaşırdım. Ona niçin bu halde olduğunu sordum. Dostumsa bu sualime üzülüp hayretleri içinde ''Dostum, kederimin sebebini bilmiyorsan bu ne gaflet? Biliyorsan niçin soruyorsun? Görmüyor musun ki felaket son raddeye vardı?'' dedim. Ben bu defa ''Biliyorum fakat sen niye bu kadar üzülüp kendini heder ediyorsun ki? Senin her şeyin var.'' deyince o fazilet ehli dostum sanki bir alimin cahile bakışı gibi manidar manidar baktı ve şöyle dedi. Kendisi sahilde olup da din kardeşlerinin denizde boğulmakta olduğunu gören bir insanın kalbinde hiç huzur olur mu? Benim yüzüm Müslümanların duçar olduğu ızdıraplar sebebiyle sararıp soldu. Zavallı din kardeşlerimin muzdarip halini gördükçe yediğim her lokma boğazıma diziliyor. Sanki zehir yutuyorum. Bir insanın dostları zindandayken o insan bir gülistanda nasıl gezip eğlenebilir? Biri ağladığında benim de gözüm nemlenir. Hadis-i şerifte buyrulur. Müminlerin dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir. Bugün Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Gazze'de, dünyanın birçok yerinde Müslümanların zulme uğradıklarını, yetim ve öksüz kaldıklarını, evlerinin başlarına yıkıldığını biliyoruz. Birçok Müslüman beldesinde açlık, iç savaş, işgal ve kıtlık sebebiyle büyük mahrumiyetlerin yaşandığını ekranlarda görüyor, haberlerde işitiyoruz. Bunları bilirken yardım için kılımızı kıpırdatmadan nasıl neşe içinde umursamaz bir halde hayat sürebiliriz? Biz o zor şartların altında olabilirdik. Onlar da bizim rahat yaşayışımız içinde olabilirlerdi. Asr-ı Saadet'te son derecede yoksul bir kabile Medine'ye geldi. Onları perişan vaziyette gören Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gül siması sol. Derhal ashabını yardım seferberliğine davet etti. Ancak onların ihtiyaçları görüldükten sonra mübarek yüzü ışıldamaya başladı. Bizler ümmeti Muhammed'in, mazlumlarının, çaresizlerinin, bikeslerinin ve mahrumlarının ızdırabını yüreğimizde hissederek onların maddi ve manevi açlıklarını gidermek için harekete geçmezsek, Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzüne yarın mahşer gününde nasıl bakarız? Mahşer günü ki başka hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde Arş-ı Ala'nın gölgesinde bulunacak, gölgelenecek, yedi kişiden biri de bilhassa zor zamanlarda Allah için kardeş olanlardır. Bugün de bize düşen bir merhamet seferberliği başlatmak ve elimizden gelen her türlü imkanla kardeşlerimizin yardımına koşmaktır. Elimizden bir şey gelmese bile o mazlumlardan ülkemize sığınanları gönül alıcı sözlerle teselli etmemiz lazımdır. Onların yaşadığı ızdırabı sanki öz evladımızın başına gelmiş gibi yüreğimizde hissetmemiz, onlar için Cenab-ı Hakk'a içli içli dualar etmemiz kardeşliğimizin icabıdır. Bilhassa Ramazan-ı Şerif'te. Dinimizde ferdi ibadetlerle içtimai ibadetler iç içedir. Ferdi ibadetlerin zirvesi olan namazın farz olan beş vakti cemaatle camilerde içtimaileşmek suretiyle eda edilir. Oruç da ferdi ve bedeni bir ibadettir. Ancak onun da içtimai yönü infak ve ikramla alakalıdır. Zira oruç gönlü yumuşatır. Açların halini idrak ettirir. Orucun verdiği ilk ders merhamet dersidir. Merhametsizlikle tıkanan kalplerin damarlarını oruç açar. Zira açın halinden aç olan anlar. İnsanların en cömerti olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan-ı Şerif'te hiçbir engel tanımadan, tatlı tatlı esen rahmet rüzgarlarından daha cömert olur, bütün ibadet ve ihsanlarını artırdıkça artırırdı. Kendisine, hangi sadaka ecir bakımından daha büyüktür diye sorulduğunda, Ramazan-ı Şerif'te verilen sadaka buyurmuşlardır. Dinimizde kardeşlik vazifelerinin yerine göre nafile olan ferdi ibadetlerden daha önde tutulması gerektiğine şu kıssa manidar bir misaldir. İbn Abbas radıyallahu anhuma bir gün Mescid-i Nebevi'de itikaftayken bir kimse yanına gelerek selam verdi ve oturdu. İbn Abbas, "Kardeşim, seni yorgun ve kederli görüyorum," dedi. "Evet ey Resulullah'ın amcaoğlu, kederliyim. Falanın benim üzerimde vela hakkı var. Mal mukabilinde beni azat etmişti. Fakat şu kabrin sahibi, Allah Resulü hakkı için söylüyorum ki, ona olan borcumu ödeyemiyorum," dedi. İbn Abbas radıyallahu anhuma, "Senin hakkında onunla konuşayım mı?" diye sorunca adamcağız, "Sen bilirsin," cevabını verdi. İbn Abbas radıyallahu anhuma, ayakkabılarını alarak mescitten çıktı. Adam ona, "İtikafta olduğunu unuttun mu?" diye seslendi. İbn Abbas ise, "Hayır, ben şu kabirde yatan ve aramızdan daha yeni ayrılmış olan zattan, Peygamber Efendimiz'den duydum ki, her kim din kardeşinin bir işini takip eder ve o işi görürse, bu kendisi için 10 yıl itikafta kalmış olmaktan daha hayırlıdır. Bir kimse Allah rızası için bir gün itikafa girse, Cenab-ı Hak o kimseyle ateş arasında 3 hendek yaratır ki, her hendeğin arası doğuyla batı arası kadar uzaktır." İbn Abbas bunları söylerken gözlerinden yaşlar akıyordu. Oruçla infak arasındaki alakanın iyice tesis edilmesi için oruçluya iftar ettirene oruç sevabı vaat edilmiştir. Hadis-i şerifte buyrulur. Bir oruçluya iftar ettirene, oruçlunun ecri kadar ecir verilir ve oruçlunun ecrinden de hiçbir şey eksilmez. Bu hadis-i şerifle amel etmek üzere Hafız Hammad bin Seleme rahmetullahi aleyh, Ramazan ayında her gece 50 insana iftar ettirirdi. Son gecede bunlara birer elbise giydirirdi. İslam medeniyetinde Ramazan-ı Şerif bir ikram seferberliği mevsimi olmuştur. Bilhassa Osmanlı devrinde Ramazan boyunca imkan sahipleri iftar sofralarını herkese açık tutmuşlardır. Hatta gelenlere bir de hediye hazırlatmış ve diş kirası gibi zarif bir isimle kendilerine takdim etmek adet olmuştur. Zamanımızda da iftarlar veriliyor, ancak bazı hususlarda dikkat edilmelidir. Bu sofraların sadece eşrafın birbirini ağırladığı, ağzı dualı fukara ve mahrumların ayak basamadığı yerler haline gelmemesi lazımdır. Davetlilerin birbiriyle ünsiyet etmesi için yakın ve benzer içtimai mevkiye sahip insanları birlikte davet edilmesi makul ve münasiptir. Ancak başka akşamlarda zengin veya fakir olmasına bakılmaksızın akrabalar, komşular, çalışanlar ve benzeri kişiler de davet edilmelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi ölçü edinilmelidir. Zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir. Yine bu iftarların verildiği yerler, sair vakitlerde günahların işlendiği, müskiratın içildiği yerler olmamalıdır. Zira mekanlarda, orada işlenen amellerin inikası olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Semud kavminin helak edildiği yerlerdeki sulardan kaplarını dolduran ashab-ı kirama o suları döktürmüştür. Ebrehe'nin helak edildiği Muhasir Vadisi'nden hızlıca geçmiştir. Ayrıca şuurlu bir Müslümanın günahta yardımlaşmaması, yani günah işleyenleri desteklememesi gerektir. Ramazan dışında menhiyatı servis eden bir işletmeyi kiralamak, onları desteklemek olur. Ecdadın Ramazan sofralarından güzel bir hatıra şudur. Sultan 3. Mustafa bir Ramazan'da Şeyhülislam Mehmet Emin Efendi'nin konağına iftara gitmişti. Söz esnasında, "Mehmet Emin Efendi, arada size gelmek isterim fakat konağınız pek uzak yerde," dedi. Mehmet Emin Efendi de nezaket ve tevazu içinde üstü kapalı bir izahta bulundu. Sultanım, sayenizde yakın yerlerde bir ev tedariki mümkündür. Lakin gördüğünüz gibi şu civar hanelerin hiçbirinde mutfak yoktur. Bu ince açıklama hayli kapalı olduğundan dolayı padişah şaşkınlıkla sordu. Acayip, bu evlerde yemek pişirmezler mi? Bunun üzerine Mehmet Emin Efendi, mahcubiyet ve mahviyet içinde sultana, gönül dünyasının hassasiyetini yansıtan şu cevabı verdi. Sultan, cümlesinin sabah ve akşam yemekleri zarureten acizane fakirhaneden gider. Onun için buradan ayrılmak istemem. Bu kıssada güzel hisseler vardır. Maalesef kapitalizmin tesiri altında yaşanan devrimizde şehirler iktisadi duruma göre semt semt bölünmüş durumdadır. Kimisi gecekondu mahallelerinde, kimisi konforlu sitelerde, kimisi hususi müstakil evlerde oturuyor. Herkes kendi muhitinde olunca matemlere şahitlik edemez, sıkıntıları ve mahrumiyetleri göremez. Herkesi kendi gibi zanneder. Bu hikmetle Ramazan-ı Şerif, mümini aç bırakarak ona açın halini anlatır. Kıssada Şeyhülislam Efendi, fukara muhitinde oturmakta ve oradan ayrılmak istememektedir. İmkan sahipleri zaman zaman matemlerin civarında dolaşmalıdır. Bir hak dostu zaman zaman şu üç yeri tefekkürle dolaşmayı tavsiye etmiştir. Hastahaneler, hapishaneler, mezarlıklar. Kıssadaki ikinci hikmet de şudur. Bugün de mutfakları olmayan haneler var. Gazze'de, savaştan çıkan Suriye'de, açlıkla, iç savaşlarla mücadele eden Afrika ve Asya'daki Müslüman beldelerinde nice kardeşlerimiz evsiz, barksız, yuvasız bir vaziyettedir. Bu Ramazan-ı Şerif'te bizim şefkat elimiz, müşfik yardımlarımız onlara mutfak olacak, barınak olacak. Bizim yardımlarımız onları ısıtan soba olacak. İsmail Ata Hazretleri kamil bir müminin gönül hassasiyetini ne güzel hülasa eder. Güneşte gölge, soğukta kaftan, açlıkta ekmek ol. Hiçbir şey yapamıyorsak onlara dua etmeliyiz. Müminin mümine gıyabındaki duası makbul dualar cümlesindendir. Ramazan-ı Şerif'le infak arasındaki bir irtibat da bu ayın sonunda verilen sadakayı fıtırdır. Bir Ramazan bayramında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu gibi günlerde fakirleri başkasından istemek mecburiyetinden kurtarın. Sadaka-i fıtır, bütün aile fertlerinin sıhhat ve selametlerine bir şükür ifadesi olarak verilir. Her aile ferdi için bir günlük yiyecek miktarının bir mahruma verilmesidir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 180 TL asgari huduttur. Kişi için doğru olan asgari huduttan değil, kendi yiyip içtiği seviyeden vermesidir. Vacip olan fitre için nisap miktarına sahip olmak yeterlidir. Havelan-ı hal şart değildir. Yani zekat vermeleri farz olmayan, orta halli kimselerin de sadaka-i fıtır vermeleri gerekir. Kumanyalar, sefertasları ve benzeri imkanlarla fukara ve muhtaç muhitlere zarif ve gönül alıcı ikramlarda bulunmak da çok makul bir Ramazan ihyası olacaktır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesindeki şu satırlar ne güzel bir numunedir. İstanbul Fethi'nin şehit ailelerine ve yetimlerine kapalı kaplarda hava karardıktan sonra komşularının dikkatini celbetmeden onların izzet ve haysiyetleri korunarak yemek ikram edile. Şehit ailelerinin hassasiyetlerini koruma hassasiyeti ne kadar asil bir davranıştır. Bezmi Alem Valide Sultan'ın Şam'da kurduğu vakfın şartları da böyle bir hassasiyet taşır. Buna göre kaba ve görgüsüz kimselerin yanında çalışan hizmetkarlar, kazara bir tabak kırdıklarında, bir eşyaya zarar verdiklerinde ev sahipleri tarafından azarlanıp haysiyetleri rencide olmasın diye kurulan vakıf bu türlü zararları tazmin eder. Bu vakfiyelerden görüyoruz ki hamiyetperver bir Müslüman, mümin kardeşlerinin mesuliyetini hisseder. Malumdur ki yokluk ve mahrumiyet bazı insanları kötü ve yanlış yollara sevk edebilir. imkan sahiplerinin bulunduğu bir muhitte bir Müslüman muhtaçlık sebebiyle yanlış bir yola düştüğünde Müslümanlar bu kardeşlerinden mesul olurlar. Çünkü hadis-i şeriften biliyoruz ki bir Müslüman mümin kardeşi açsa doyuracak, cahilse öğretecek. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatır. Ashab-ı kiram arasında şu hakikati duyardık. Kıyamet gününde bir kişinin yakasına hiç tanımadığı biri gelip yapışır. Adam şaşırarak, "Benden ne istiyorsun? Ben seni hiç tanımıyorum ki," der. Yakasına yapışan kişi de şu cevabı verir. "Dünyadayken beni hata ve çirkin işler üzerinde görürdün de ikaz etmezdin. Beni o kötülükten alıkoymazdın. Eskiden dergahlar topluma şifa ve moral tevzi ederdi. Toplumdaki teselliye muhtaç kimseler tekkelere gider, orada adeta rehabilite olurlardı. Mücrimler ve kırık kalpler orada tedavi olurdu. Açlar imarette çorba içerdi. Hanımıyla münakaşa edenler bir sohbet dinleyip menfi düşüncelerden uzaklaşırdı. Bütün gönüller orada ihya olurdu. Bugün de birer rahmet insanı olan müminlerin gönülleri böyle birer dergah haline gelmelidir. Bu mesuliyet aynı zamanda mümini israf ve pintilikten de muhafaza eder. Verebilmek için artırmak lazımdır. Nefis eline geçeni nefsani arzulara tahsis etmek ister. İsraf ve savurganlık da cimrilik ve pintilik de mezmumdur, kınanmıştır. Ayet-i kerimelerde buyrulur. Akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. İsra 26-27. Demek ki bir Müslüman, Allah'ın kendisine nasip ettiği rızıktan, riyazat ölçüsünde yani israfa ve savurganlığa düşmeden, kifayet kadarıyla istifade edecek, daima infak edebilmek için imkan oluşturmaya çalışacaktır. Mevlana Hazretleri buyurur, "Şunu iyi bil ki, bedenden, maldan, mülkten kaybetmekte ruha fayda vardır. Onu vebalden kurtarır. Mal bağışlamakla, infak etmekle görünüşte elden çıkar gider ama onu verenin gönlüne yüzlerce manevi hayat gelir. Mal sadaka vermekte hiç eksilmez. Bilakis hayırlarda bulunmak malı kaybolmaktan, zayi olmaktan korur. Altın zekat vermekte hiç eksilmez. Aksine fazlalaşır, artar. Verdiğin zekat kesene bekçilik yapar, onu korur. Ekin ekenin ambarı boşalır. Lakin hasat vakti gelince saçtığı tohumlara karşılık kaç mislinik geri alır. Boşalttığı bir ambara mukabil kaç ambar dolusunu iade alır. Fakat buğday yerinde kullanılmaz da ambarda saklanırsa bitlere, küçük kurtlara, farelere yem olur. Bunlar da onu tamamıyla mahvederler. Ecdadımız bu ikazlar ve tembihler neticesinde hayır ve hasenatı bir hayat düsturu haline getirdi. Ecdadımızın bilhassa Ramazan-ı Şerif'te gerçekleştirdiği bir hayır şekli de bakkallara giderek zimem, veresiye defterlerinden borçları sildirmekti. Bu infakta da her iki taraf birbirini görmezdi. Gizli infakın muhteşem bir eda şekli de sadaka taşlarıdır. Sadaka taşları cami avlularında ve bazı tekkelerin bahçelerinde olurdu. Bu taşlar büyük ve baş kısımları oyuk olurdu. Bu oyuklara zengin ve hayır sahipleri kimsenin göremeyeceği zamanlarda sabah çok erken saatte veya akşam karanlığında bir miktar para bırakırdı. İhtiyaç sahibi kişiler de buradan ihtiyacı kadar para alır, gerisine dokunmazdı. Sadakayı veren de, alan da birbirini görmezdi. Devlet ricali de Ramazan-ı Şerif'te fukaranın vaziyetini düşünerek temel gıda maddelerinde fiyat artışının tahdit edilmesini emrederdi. Sultan 1. Abdülhamid'in bir fermanı sadeleştirilmiş olarak şöyledir. "Vezirim, oruç ayı girmeden önce İstanbul'da Allah'ın bütün kullarının yediği ekmeğin fiyat tanzimini kesin olarak emrediyorum. Hemen gerekli fiyat düzenlemesi yapılsın." Osmanlı medeniyetinde vakıflar toplumu bir ağ gibi örmüştü. Kayıtlı 26 bin küsur vakıftan 1400'den fazlası da hanımlar tarafından tahsis edilmişti. bilhassa erken yaşta Osmanlı Sarayı'nın harem mektebinde alınıp İslami terbiyeyle yetiştirilen, ilerleyen yıllarda şehzadelerle evlendirilip valide sultan olan padişah, zevce ve annelerinin hayır hasenatları dillere destan olmuştur. Tarihi şehirlerimizdeki çift minareli camiler ve etrafındaki külliyeler bu hanım sultanlara aittir. Onlar mücevherlerini, hulliyatlarını yani zinetlerini vakfederek bu büyük hayırlara dönüştürdüler. Onlardan geriye mücevherler, elmaslar ve inciler değil, imaretler, çeşmeler, hamamlar, mektepler, dergahlar ve camiler miras kaldı. Ahiretleri içinde ne büyük bir sermaye oldu. Böyle sayısız vakıflar sayesinde toplumda hiç kimsenin çaresiz ve mahrum kalmaması temin edilirdi. Mesela bir aile reisi vefat etse, dul hanımına mahalle sahip çıkardı. Kızları ihtimamla büyütülür, çeyizi hazırlanıp evlendirilirdi. Yetim evlatlarının yetiştirilmesine riayet gösterilirdi. Eli Cadore'nin kitabında anlatıldığına göre, 19. asır sonlarında Doğu Anadolu'da müthiş bir kıtlık baş göstermişti. Bunun üzerine İngilizler, kıtlıktan hareketle bölgede Osmanlı'ya karşı bir isyan çıkarıp çıkaramayacaklarını tespit etmek için oraya bir casus gönderdiler. Casusun yaptığı araştırma neticesinde müşahede ettiği gerçek son derece ibretliydi. Raporda deniliyordu ki, "Burada kıtlık var ama açlık yok. Herkes birbirini gözetiyor, yardımda bulunuyor. Bu yüzden de kıtlık açlığa dönüşmüyor. Netice olarak böyle güçlü bir içtimai yapı içinde kıtlıktan hareketle bir isyan üretmek imkansız. Yani İslam toplumunun fakiri olabilir ama dilencesi olmaz. Kimse dilenmek zorunda bırakılmaz. Zengini de fakiri de İslam'ın getirdiği bir vakar içinde yaşar. Fakirinde kanaatin zenginliği, zengininde riyazatın itidali ve tevazu olur. Bu vakıflar toplumda adeta hizmet aramıştır. Fakir kızları evlendiren, yetim evlatları büyüten ve okutan, fakir talebelere, mahpushanedeki muhtaçlara, çalışamaz hale gelmiş ihtiyarlara yiyecek, giyecek ve barınak sağlayan nice muhteşem vakıflar vardır. Ecdadın vakfiyelerinde hayran bırakan şu çok calibi dikkat hizmetleri bir tefekkür edelim. Kış günlerinde cami cemaatinin abdest sularının ısıtılması, o günün mahdut imkanlarıyla yaz günlerinde yoldan geçenlere soğuk su ikram, göçmen kuşların korunması, dağlardaki vahşi hayvanların artan yemeklerle doyurulması, ağaçlandırma ve çevre koruma. Vakıf tesis edenler, vakıflarında ücreti mukabilinde vazife yapacak muallim ve tabiplere bilhassa şefkatli davranmalarını şart koşarak da yine manevi bir müeyyideyle hizmetin zarafet ve nezaketini temine gayret etmişlerdir. Ecdadımız akıl hastalarını muhterem acizler diye adlandırmıştır. İnsana bakış tarzının mükemmelliğini tefekkür ediniz. İnsan olma bakımından muhterem, lakin muhtaçlığın ifadesi bakımından acizler. Bu merhamet kuşlara kadar uzandı. Camilerin duvarlarına kuş evleri konuldu. Yaralı göçmen kuşlara hizmet eden vakıflar kuruldu. Biz de ecdadımız gibi yardım ve hayır seferberliğine koşalım. Bu vazifeyi gerçekleştirmediğimiz takdirde mahşer gününde ilahi muahize ile karşılaşacağımızı unutmayalım. Bugün ümmet bizden maddi ve manevi yardım bekliyor. Bu sessiz feryatlara sağır kalmak bizi ahiret mahrumu eyler. İnfak seferberliğinin pek mühim iki faydası da şunlardır. İslami eğitimin desteklenmesi ve mümin kardeşlerimize ümit aşılamak. Ahiretten uzak, dünyevi tahsil anlayışıyla yetişenler, güya yüksek tahsil yapanlar, ekseriyetle zalimleri destekliyor yahut zulme karşı sessiz ve bigane kalıyor. Gazze ve benzeri mezalimlerde daima bu hali üzülerek gördük. Bu feci akıbetten korumak için evlatlarımızı İslam karakter ve şahsiyetiyle yetiştirmeliyiz. Onlara Kur'an ve sünnet tahsilini kazandıracak müesseseleri de infak seferberliğiyle desteklemeliyiz. Her devirde ashab-ı suffe nefesini canlı tutmalıyız. Müslümanların maddi manevi tesanüdü devam ettikçe, Müslüman hiçbir zaman bedbin olmaz, daima nikbin olur. Unutmayalım ki üzerimizdeki güneş, firavunların, hamanların, nemrutların, atların, semutların, bir müddet saraylarını, köşklerini, hazinelerini aydınlatan, sonra da onların harabeleri üzerine haşmetle doğan aynı güneştir. Bugünkü zalimler de günün birinde cezalarını bulacak, mağlup olacaklardır. Bizse mazlumlar için ne yaptığımızın hesabıyla karşı karşıya kalacağız. Cenab-ı Hak bizi bu Ramazan-ı Şerif'i hayır, hasenat seferberliği halinde idrak edebilen ve kıymetlendiren kullarından eylesin. Bizleri ve nesillerimizi ecdadın vakıf medeniyetini yaşatan ve istikbale taşıyan bahtiyarlardan kılsın. Amin. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Kısalardan Hisseler bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Merhamet Seferberliği başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın.